1990'ların başında bilim adamları Biyosfer 2 adı verilen dünyanın en büyük ekoloji projelerinden biri üzerinde çalışıyorlardı. Proje ismini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Arizona çölünde yer alan dev yapıdan alıyordu. Burası Arizona çölünde 13 bin metrekarelik bir alana yayılan cam ağırlıklı yapı malzemeleri ve betonla inşa edilmiş, kapıları dışarıya sımsıkı kapatılmış bir yaşam alanıydı. Görünümü dev bir serayı andırıyordu. Yapılan planlara göre dış dünyaya kapalı bu dev yapının içinde yeryüzünde yaşama kaynaklık eden su, oksijen ve azot çevrimi gibi mekanizmaların kendiliğinden işlediği bir ekosistem kurulacaktı. Yeryüzünden izole edildiği halde işlemesi planlanan bu ekosistem 2 yıl boyunca içeride yaşaması planlanan 8 kişiye de hayat imkanı sağlayacaktı. Ancak deneme sona erip de kapılar açıldığında bilim adamları bu suni yaşam alanında işlerin hiç de planlandığı gibi gitmediğini gördüler. Oksijen oranı %14'e düşerek deniz seviyesinden 5300 metre yükseklikteki düzeye inmişti. Karbondioksit oranlarında ani yükselmeler olmuş, azot oksit miktarı ise insan beyninde hasara yol açacak oranlara ulaşmıştı. Temiz su sağlayan sistem kirlenmiş, Biyosfer 2'de yaşayan 25 omurgalı canlı türünden 19'u yok olmuştu. Bitkilerin tozlaşmasını sağlayan böceklerin tamamı ölmüş, göllerdeki yosunlar aşırı büyümüş ve gıda bitkileri sarmaşıklarla sarılıp boğulmuştu. Biyosfer 2'deki felaketler bununla da kalmamış, tüm tesisi karıncalar, çekirgeler ve hamam böcekleri istila etmişti. Kısacası tüm çabalara rağmen Biyosfer 2 adı verilen bu kapalı sistemde yeryüzünde milyonlarca senedir mükemmel bir şekilde işleyen dengeleri meydana getirmek, dolayısıyla insanlar, bitkiler ve hayvanlar için yaşanabilir bir ortam oluşturmak mümkün olmamıştı. Biyosfer 2 araştırmasının başarısızlığı sonrasında popülasyon profesörü Joel Cohen ve ekoloji profesörü David Tillman söz konusu projeden çıkarılması gereken dersi şöyle özetlemişlerdir. Hiç kimse doğal ekosistemlerin insanlara bedava olarak sunduğu yaşam destek hizmetlerini temin edecek sistemlerin nasıl tasarlanacağını henüz bilmiyor. Bu itirafın ardından gelecek tek bir soru bile düşünce tembelliğinin ve alışkanlığının getirmiş olduğu bakış açısından kurtulmak için yeterli olacaktır. Peki, söz konusu hizmetleri bizim adımıza gerçekleştiren canlılar yok olursa ne olur? Cevap çok açıktır. Biz de varlığımızı sürdüremeyiz. Dünya üzerindeki hayatın görkemli zenginliği ve canlılar arasındaki ahenk özel bir yaratılışın sonucudur. Ve bu yaratılış üstün güç ve akıl sahibi olan Allah'a aittir. Allah'ın yaratması bir ayette şöyle haber verilir. Göklerin ve yerin yaratılmasıyla onlarda her canlıdan türetip yayması onun ayetlerindendir.
Korkunç bir yer sarsıntısı, gün ışığını tamamen kesen duman ve kül bulutu, canlıları öldüren çok zehirli gazlar, demiri eritecek kadar yüksek bir ısı ve gökyüzünden yere düşen erimiş haldeki kayalar. Tarih boyunca insanlar yanardağlardan hep korkmuşlardır. Çünkü bu yaratılış mucizeleri aynı zamanda ölümcül birer tehlikedir. Allah dünyadaki her şey gibi volkanları da bir ilim ve hikmet üzerine yaratmıştır. Gelin volkanların sebep oldukları hassas ekolojik dengelerden bazılarını farklı başlıklar altında birlikte inceleyelim. Yanardağlardan fışkıran magma, yerkürenin derinliklerinden çıkarken çok sıcak, yoğun kıvamlı bir akışkan halindedir. Yeryüzüne ulaştığında soğuyarak katılaşmaya başlar. Katılaşma sonunda magmanın yapısı başkalaşım geçirerek değişir ve kayaç olarak adlandırılan taşlaşmalar ortaya çıkar. Kayaçlar zamanla rüzgar, yağış, donma ve çözünmenin aşındırma etkisiyle parçalanarak toprak haline dönüşür. Ayrıca volkanik faaliyetler, yeryüzünde birçok madenin ve değerli taşın oluşmasındaki başlıca nedenlerdir. Örneğin bakır, elmas, demir, çelik ve granit bu önemli madenlerden sadece birkaçıdır. Volkanik bölgelerde fay kaynakları boyunca çıkan ve sıcaklığı 200 derece üzerinde olan kaplıcalar şifalı sulardır. Kaplıca suları ve sıcak çamurlarda belli esaslara göre yapılan kürler sayesinde romatizma siyatik, kırık çıkık, cilt rahatsızlıkları, vücut ve beyin yorgunluğu, stres ve sinirsel gerginlik gibi hastalıklar tedavi edilmektedir. Yeryüzündeki volkanik faaliyetler olmasaydı ne olurdu? Bugün günlük hayatta ve sanayide yararlandığımız madenlerin birçoğu var olmayacaktı. Belki bunlar yapay olarak elde edilecek ya da yerlerine başka alternatifler bulunacaktı. Fakat bu daha fazla emek, beyin gücü ve masraf gerektirecekti. Aynı biçimde içinde çeşitli mineral madenler bulunan sıcak sular ve kaplıcalar olmayacaktı. Topraklar mineral bakımından zayıf olacak ve temel besin kaynağımız olan bitkilerden yeterince faydalanmamız mümkün olmayacaktı. Belki de dünyamız volkanik patlamaların olmadığı gezegenlerdeki gibi atmosferden yoksun, hiçbir yüzey şeklinin olmadığı, ıssız, ölü bir gezegen olarak kalacaktı. Şimdi de volkanik faaliyetlerin sürekli olduğu bir dünya düşünün. Acaba böyle bir durumda gezegenimiz nasıl olurdu? Cevap kısa ve nettir. Böyle bir gezegende yaşam asla var olmazdı. Kızgın lavlar dünyanın her yerini kaplayacak, tüm canlıları yakıp kül edecekti. Yanardağlardan çıkan zehirli gazlar oksijen oranını düşürecek, atmosfer canlılar için yaşam kaynağı olmaktan çıkacaktı. Ve ilk aldığımız nefeste zehirlenip ölecektik. Yanardağ faaliyetleri yeryüzünde sürekli depremlere neden olacak ve dünya canlılar için güvenli bir yer olmaktan çıkacaktı. Allah dünyadaki her şey gibi volkanları da üstün bir düzen ve hassas bir denge üzerinde en uygun şartlar altında yaratmıştır. İnsanın görevi ise Allah'ın bu üstün yaratışı üzerinde düşünmek ve Rabbimizin gücünü görerek ona yönelmektir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Gökyüzünde çakan şimşekler, şiddetle yağan yağmur, kar, hızla esen rüzgarlar veya açık, bulutsuz, sıcak bir hava. Tüm bunlar içinde yaşadığımız gezegende hepimizin tanık olduğu iklim olaylarıdır. Dünyanın şekli, yörüngesi, yükseltiler, kara ve denizlerin dağılışı, denize olan yakınlıklar ve uzaklıklar, rüzgarlar ve okyanus akıntıları, iklim çeşitliliğini oluşturan sebeplerin başlıcalarıdır. İşte bu sebeplerden biri olan okyanus akıntıları, sınırlı bir su kütlesinin belirli bir yönde hareketi olarak tanımlanır. Şüphesiz Yüce Allah, sıcak ve soğuk su akıntılarını bir amaçla yaratmış, insanların öğüt alıp düşünmesi için birçok ilim ve hikmetle kuşatmıştır. Gelin bu mucizelerden bazılarını vereceğimiz örneklerle hep birlikte izleyelim. Akıntı sistemlerinden sıcak akıntıların bir kısmı oluştukları sıcak bölgeden daha düşük sıcaklığı olan bölgelere ilerleyerek ısıyı yükseltirler. Soğuk akıntıların bir kısmı ise soğuk bölgelerden veya yüzeye çıkan soğuk dip sularından kaynaklanırlar ve su sıcaklığı 15 derece olmasına rağmen bulundukları sıcak enlemlerde soğuk akıntı olarak hissedilirler. Bu nedenle sıcaklığı düşürürler ve havanın bunaltıcı etkisini azaltırlar. Kıtaların batısında yer alan kıyı çöllerinin ortaya çıkış nedeni soğuk okyanus akıntılarıdır. Ancak bu çöl tipi, çok kurak ve sıcaklık değişimi yüksek olan çöllerden farklıdır. Çünkü bu tipte havanın nemi yüksektir, sıcaklık iniş ve çıkışı ise önemsizdir. Bu durum, zayıf bir ot örtüsünün gelişmesine olanak vererek hayvanların otlatılmasını sağlar. Su akıntıları, denizlerde besin ve oksijen taşırken beslenme potansiyelini, dolayısıyla balık çeşitliliğinin artmasını sağlar. Ayrıca bu balıklarla beslenen deniz kuşlarının türünü ve sayısını da yine belli oranlarda arttırırlar. yüzebilen diasporlar ve çeşitli bitki tohumları binlerce kilometre kat ederek dünyanın farklı bölgelerine akıntılar yoluyla taşınır. Aynı biçimde buzulların üzerine yapışmış olan bitki tohumları da bu yolla daha uzak alanlara yayılırlar. Yüce Allah'ın Rezzak sıfatı bu akıntılara bağlı olarak ekonomik kullanımların çeşitlenmesiyle tecelli eder. Örneğin sıcak su akıntıları şehirlerin gelirlerini doğrudan etkileyebilir. Aynı enlemdeki iki şehirden biri sert bir iklime sahipken diğeri sıcak su akıntısı nedeniyle daha ılıman bir iklime sahip olabilir. Bu özellik tarım, turizm gibi faaliyetleri etkiler. Soğuk su akıntısının etkisinde olan bazı Güney Amerika şehir kıyılarında ise yağış görülmez. Ancak kış aylarında loma adı verilen bir ot örtüsünün oluşmasına olanak verir. Bu ot örtüsü hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. Ayrıca bu sahillerdeki adalarda soğuk su akıntısının oluşturduğu besin zincirine bağlı olarak deniz kuşları yaşar. Bu kuşların çevre adalara bıraktığı guana adı verilen doğal gübre, azot, fosfor ve potasyum bakımından zengindir. Ve 19. yüzyıldan beri tabakalar halinde çıkarılarak adaların yakınındaki ülkelerin önemli bir geçim kaynağı olmuştur. Denizlerde ısı değişiklikleri çok ani olur, oksijen ve tuz oranı değişir, bu durum balıkların ve diğer deniz canlılarının ölümüne neden olurdu. İklimde anormallikler ortaya çıkardı. Yoğun sisler ve şiddetli yağışların getirdiği seller ölümcül sonuçlar yaratabilirdi. İklimsel engeller oluşurdu. Ilıman bölge bitkileri soğuk alanlara veya tropikal bitkiler çeşitli alanlara bugünkü kadar yayılamaz, tarım alanlarında oluşacak sınırlar, dolayısıyla insanların yaşam alanı bu kadar geniş olmazdı. Görüldüğü gibi sıcak ve soğuk su akıntıları tam olması gerektiği yerde havayı ısıtmakta veya serinletmektedir. Bu özellikleri, İnsanların dünya üzerindeki yaşam alanlarını genişletmekte, rızık vermekte ve diğer canlıların tür çeşitliliğini artırmaktadır. Böyle bir düzen elbette ki tesadüfler sonucunda oluşamaz. Yerküre üzerindeki bu hassas denge, üstün bir akıl sahibi, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah tarafından kurulmuştur. Toprak çoğu insanın düşüncesine göre üzerinde büyük ölçüde tarım yapılan birkaç santimetre kalınlığındaki yer kabuğu parçasıdır. Ancak derinlemesine incelendiğinde toprağın çok karmaşık bir yapıya sahip olduğu anlaşılır. Kalınlığı 20 ila 30 santimetreden başlayarak en fazla birkaç metreye kadar ulaşan yeryüzünün bu katmanında fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden çok çeşitli olaylar meydana gelir. Toprağı karmaşık ve ilginç yapan özelliklerin başında bizzat kendi oluşumu gelmektedir. bu oluşum, kayaların fiziksel olarak parçalanması ve ufalanmasıyla başlar. Ancak toprak oluşumu için sadece kayanın olması yeterli değildir. Diğer faktörler içinde yer alan iklim de tek başına ve dolaylı olarak büyük önem taşır. Çünkü bu faktör çözünme, ayrışma, bitki örtüsü, mikroorganizma ve diğer organizma faaliyetlerini belirlemektedir. Daha sonra suyun etkisiyle kimyasal ayrışma olayları gerçekleşir ve kayaların bünyesinde bulunan mineraller açığa çıkar. Ancak ortaya çıkan materyal gerçek anlamda toprak değildir. Ayrışmış kaya parçası olarak tanımlayabileceğimiz bu materyal cansızdır. Başka bir deyişle ölüdür. Çeşitli kimyasal mineraller içeren bu inorganik madde üzerinde yosun ve otlar yetişmeye başlar. Bu bitkilerin kökleri ana materyalin ayrışmasını hızlandırırken, kopan yapraklar ve dallar bunları parçalayan mikroorganizmaların faaliyetlerini başlatır. Bitkilerin yaprak ve dallarının dökülerek toprağa karışması ve bunların mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılmasıyla toprağın organik maddesi de oluşur. Artık oluşan bu materyal üzerinde bitki çeşitlerinin yetişmesi mümkündür. Yaklaşık 1,5 dakikadır anlatmakta olduğumuz bu oluşum süreci, doğada milyonlarca yıllık bir zaman diliminde meydana gelmektedir. Bu denli hassas ve detaylı bir denge içeren toprağın oluşum mucizesi, bizlere üstün bir yaratıcı olan Allah'ın yaratma sanatının mükemmelliğini bir kez daha gösterir. Yüce Allah bir Kur'an ayetinde şöyle bildirir. Ölü toprak kendileri için bir ayettir. Biz onu dirilttik, ondan taneler çıkarttık. Böylelikle ondan yemektedirler. Şüphesiz Allah dileseydi, toprağa tüm bu geçmiş aşamaları ve uzun yıllar süren oluşum süreçleri olmadan da tarıma hazır olarak bir anda yaratabilirdi. Ancak Rabbimiz bir imtihan ortamı olan dünyada her şeyi belli bir sebep-sonuç çerçevesi içinde yarattığı gibi toprağı da bu surette yaratmıştır. Nitekim Yüce Allah bir ayette şöyle bir örnek vererek bu durumu açıklar. Rabbini görmedin mi? Gölgeyi nasıl uzatıvermiştir? Eğer dilemiş olsaydı onu durgun kılardı. Sonra biz güneşi ona bir delil kılmışızdır. Toprak ve çeşitli boyutlardaki canlı türleri arasında oldukça hassas bir yapıda tasarlanmış yakın bir ilişki söz konusudur. Rüzgarlarla başka alanlardan taşınan ot, çalı ve ağaç tohumları zamanla toprağa karışarak bitki türlerinin çeşitlenmesini sağlar. Ancak bitkilerin bu gelişimi tesadüfler sonucunda oluşmaz. Her aşama Yüce Allah'ın denetimi altında gerçekleşir. Allah bu gerçeği Kur'an'da şöyle bildirir. Gaybın anahtarları O'nun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır. Siz şu an bu filmi seyrederken milyonlarca metreküp su okyanuslardan atmosfere, oradan da karalara taşınmaktadır. Yeryüzünde yaşayan bizlerin ve diğer tüm canlıların yaşamı ancak bu devasa su dolaşımı ve arıtma sistemi sayesinde devam edebilmektedir. Eğer bu işi biz organize etmeye kalksaydık, kuşkusuz dünyanın tüm teknolojisini bir araya getirsek dahi bunu başaramazdık. Ancak doğal buharlaşma ve yoğunlaşma yöntemleri yoluyla hayatımızın birinci şartı olan su, bize masrafsız ve zahmetsiz bir biçimde sunulmaktadır. Yağmur, yeryüzündeki hayatın devamı için en önemli unsurlardan biridir. Yağmurun oluşumu sırasında okyanuslar, denizler, atmosfer ve karalar arasında bir su dolaşımı söz konusudur. Çeşitli yollarla atmosfere dahil olan su buharı, uygun koşullar altında yoğunlaşarak yağmur, kar ve dolu şeklinde yeryüzüne geri döner. Yüce Allah, Kur'an'da yağmurun oluşumuyla ilgili az önce kısaca bahsettiğimiz süreçleri şöyle haber verir. Allah rüzgarları gönderir, böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu parça parça kılar. Nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda kendi kullarından dilediğine verince hemen sevince kapılıverirler. Ancak yeryüzüne düşen yağışların hepsi yerüstü sularını oluşturmaz. Bir kısmı uygun koşullar oluştuğunda yer altına sızar ve yeraltı sularını meydana getirir. Yeraltı sularının asıl mucizevi özelliklerinden biri de suyun yer altındaki toprak tabakaları arasından hiç çamurlanmadan tertemiz ve içime uygun bir şekilde çıkmasıdır. Şüphesiz bu durum, Yüce Allah'ın insanlara sunduğu sayısız nimetlerden biridir. Yüce Rabbimizin bu konuda verdiği bir örnek, Kur'an'da şöyle bildirilir. Görmüyor musun, gerçekten Allah, gökyüzünden su indirdi de, onu yerin içindeki kaynaklara yürütüp geçirdi. Sonra onunla çeşitli renklerde ekinler çıkarıyor. Sonra kurumaya başlar. Böylece onu sararmış görürsün. Sonra da onu kurumuş kırıntılar kılıyor. Şüphesiz bunda temiz akıl sahipleri için gerçekten öğüt alınacak bir ders, zikir vardır. Yer altına inen sular az önce saydığımız nedenlerden ötürü hemen toprağın altında birikmezler. Yeraltı suyunun üstünde havalandırma bölgesi adı verilen bir tabaka yer alır. Su, bu tabakalarda toprak veya kayaç parçaları tarafından emilmesi veya boşlukların dar oluşları nedeniyle daha derinlere inemeyip burada asılı olarak kalır. Bu tabakanın havada asılı su zerrecikleri içermesi, köklerini yeraltı suyunun bulunduğu tabakaya uzatamayan bitkilerin buradaki sudan yararlanmasını sağlar. Peki havalandırma bölgesindeki asılı su zerrecikleri olmasaydı, yağışın olmadığı kurak dönemlerde bitkiler temel gereksinimleri olan suyu nereden karşılayacaklardı? Büyük ihtimalle karşılayamayacak, kurak dönemlerde hepsi solacak, dünyamız şimdiki gibi renkli çiçekler, çeşitli meyveler ve sebzelerle dolu olmayacaktı. Rüzgar, Yüce Allah'ın pek çok hikmetle yarattığı bir doğa olayı. Allah bir ayette rüzgarı da diğer tüm yaratılış dilimleri gibi insanların düşünüp kendisinin apaçık varlığını ve kudretini kavramaları için özel olarak yarattığını bizlere şöyle bildirir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde, düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. havanın ısınıp kütlesel olarak yer değiştirmesi, yerküre üzerinde çeşitli basınç merkezleri oluşmasına neden olur. Atmosferin yaptığı basınç, dünyanın her yerinde aynı değildir. Hava, yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru sanki yamaçlardan akan su gibi hareket eder ve rüzgarları meydana getirir. Yüce Allah rüzgarları birçok ayette müjde vericiler olarak tanımlamaktadır. Size kendi rahmetinden tattırması, emriyle gemileri yürütmesi ve onun fazlından rızkınızı aramanızla umulur ki şükretmeniz için rüzgarları müjde vericiler olarak göndermesi onun ayetlerindendir. Meltemler sıcak mevsimde ve günün sıcak saatlerinde denizden eserek havayı serinleten rüzgarlardır. Bazı rüzgarlarsa geldikleri yere göre daha sıcaktır. Bu gruptakilerin en tanınmış olanı fön adı verilen rüzgarlardır. Bu rüzgarlar dünyanın dağlık ve serin kısımlarına hakim olan sert iklim koşullarını yumuşatma görevini yerine getirir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette rüzgarın yağmur oluşumu üzerindeki etkisi ve yağmurun oluşma mekanizması detaylı olarak anlatılır. Yağmurun ham maddesi olan su zerreleri rüzgar yoluyla havalanır ve ardından bulutlar meydana gelir. Yüce Allah bir ayette nem yüklü bulutları rüzgarların önünde sürüklediğini şöyle bildirir. Allah rüzgarları gönderir, onlar da bulutu kaldırır. Böylece biz onu ölü bir beldeye sürükleriz, onunla yeri ölümünden sonra diriltiriz. İşte ölümden sonra dirilip yayılma da böyledir. Dünyadaki enerji talebi her yıl %4 ila %5 oranında artmaktadır. Buna bağlı olarak da elektrik enerjisinin üretilmesinde sıklıkla kullanılan fosil yakıtlar gibi kaynaklar gün geçtikçe tükenmektedir. Ayrıca fosil yakıtların kullanımı atmosfere büyük zararlar vermektedir. Bu durum, alternatif enerji kaynağı arayışlarına yönlenilmesine neden olmaktadır. Alternatiflerden biri olan rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerjiler arasındaki en gelişmiş ve ticari açıdan en elverişli enerji türüdür. Rüzgarlar, yelkenli gemiler devrinde de önemli rol oynamışlardır. Alizelere bazı yabancı dillerde ticaret rüzgarları adı verilmesinin nedeni de budur. Günümüzde de gemiler rüzgarların itici gücünden yararlanmaktadır. Kur'an'da gemilerin rüzgarlar yardımıyla denizde yüzebildikleriyle ilgili bir ayette şöyle buyrulur. Karada ve denizde sizi gezdiren O'dur. Öyle ki siz gemide bulunduğunuz zaman onlar da güzel bir rüzgarla onu yüzdürürlerken ve tam bununla sevinmektelerken ona çılgınca bir rüzgar gelip çatar ve her yandan dalgalar onları kuşatıverir. Onlar artık bu dalgalarla gerçekten kuşatıldıklarını sanmışlarken, dinde ona gönülden katıksız bağlılar olarak Allah'a dua etmeye başlarlar. Andolsun, eğer bundan bizi kurtaracak olursan, muhakkak sana şükredenlerden olacağız. Rüzgarlar yağmur damlasını oluşturacak kristalleri taşıyarak bulutları, tohumların taşınmasıyla da bitkileri aşılar. Bir Kur'an ayetinde rüzgarların bu özelliği bizlere şöyle bildirilir. Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik. Böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. Oysa siz onun hazine koruyucuları değilsiniz. Tıpkı yeryüzündeki sayısız mucize gibi rüzgarlar da insanlar için büyük bir nimet olarak yaratılmıştır. İnsana düşense bu önemli nimet için Allah'a şükretmek, onun kadrini hakkıyla takdir edebilmektir. Eğer dileyecek olsa rüzgarı durdurur. Böylece onun üstünde kala kalırlar. Şüphesiz bunda çokça sabreden, çokça şükreden kimse için gerçekten ayetler vardır. Film boyunca hep birlikte birçok yaratılış mucizesine şahit olduk. Dikkatli bakan bir göz, kendi bedeninden gökyüzüne kadar pek çok yerde birçok mucizevi olaya tanık olur. Ancak önemli olan, kişide bu mucizeleri fark edecek ve anlayacak ince bir kavrayışın olmasıdır. Çünkü bir mucize ne kadar açık ve büyük olursa olsun, bu mucizeden Allah'ın varlığına ve sonsuz büyüklüğüne varabilmek ancak iman edenlere özgü bir meziyettir. Çevremizde yaşanan bu mucizeleri fark eden insanın yapması gerekense, her bir nimet ve güzellik karşısında Allah'a sürekli şükretmektir. Vicdanını kullanarak yeryüzündeki ahengi idrak edebilen insanlar için tüm evren, Allah'a olan sevgilerini ve korkularını arttıracak sebeplerle doludur. Bu nedenle insan her an Allah'a yönelmeli, sahip olduğu her şey için şükretmeli ve ona güçlü bir sevgiyle bağlanmalıdır.